Ayrım 11, sayfa 137. Kırmızı sardunyalar güzelliklerini birdenbire kaybetmişlerdi sanki. Gerçek anlamda kan kırmızı, kanlar içindeki yaralı insanlar gibiydiler. Acı çekiyor, inliyorlardı. Bahçedeki huzurlu ortamın yerini gergin, yapış yapış insanı rahatsız ve huzursuz eden bir hava almıştı. Kenan, keşke hiç gelmeseydim, her şey anılarımdaki gibi o güzel, masum halde kalsaydı diye düşündü. Arıza çayını getirince, çok değişmiş burası, çok diyerek dokundurdu ama Arıza imayı anlamamıştı. Evet abi, çok değişti. Her yer otel, restoran, kuyumcu ve barlarla dolu. Bizimkiler de pansiyonun yerine otel yaptılar. Biliyorum, önce oraya uğradım. Arıza abi bu saatte evdedir. Akşama kadar evden çıkmaz diyen görevli tarif etti burayı. O otel Leyla'nın artık, ben ayrıldım. Zaten pansiyonculuk, otelcilik bana göre değildi. Müşteri getirmekten, servise yardım etmekten başka pek bir faydam da olmuyordu. Otel yaptırmak isteyince hissemi alarak ayrıldım. Mola'nın A'sı ayrıldı. Söylenmesi bile zor olan alafranga bir isim koydular. Geldiğimde otelin ismini duyunca içime ince bir sızı düşmedi değil. İşin kötüsü yalnızca Leyla'nın oteli değil, çoğu otelin adı yabancı. İnsan yabancı bir ülkeye gelmiş gibi hissediyor kendini. Sanki Türkçe isimlere kıran girmiş ama yapacak bir şey yok. Herkesin kendi tercihi. Sen ne iş yapıyorsun şimdi? Araba ve motosiklet kiralama şirketim var. Bir de yamaç paraşütü organizasyonuyla uğraşıyorum. Kazancım iyi. Çalışan çocuklar işlerini çok iyi yapıyorlar. Zamanımın çoğunu bahçeyle, çocuklarla uğraşarak geçiriyorum. Bazen turlara, savaş oyunlarına katılıyorum. Yılda bir iki kez de yamaç paraşütüyle atlayarak arıza yönümü doyuruyorum. Gelmişken kalacaksın değil mi? Sana sözüm vardı zaten. Birlikte balığa çıkar, savaş oyunu oynar, yamaç paraşütüyle atlarız. Çocuklar arızanın eski huylarını törpülemişlerdi ama arızanın tamamen düzelmesi mümkün olmadığı için ara sıra yaramazlık yapması normaldi. Hala akıllanmadın mı arıza? Tamam, balığa çıkarız ama yamaç paraşütü olmaz. Geçen sefer zor kurtulmuştuk. Bu sefer parçalarımızı toplarlar herhalde. Baba olduktan sonra akıllandım abi. Hız bile yapmaktan vazgeçtim ama paraşütle atlamak tarif edilemez güzellikte bir şey. Dikkatli olduktan sonra korkulacak bir şey yok. Ölü denizi seyrederken insan kendinden geçiyor. Kenan'ın yamaç paraşütü yapmaya hiç niyeti yoktu. Bakalım, düşünürüz diyerek geçiştirdi. Bu sırada kapı hızla açıldı ve omuzlarına kadar inen sarı saçlı, masmavi gözlü, 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu, "Dayıcığım!" diye bağırarak dışarı fırladı. "Ne oldu Deniz? Niye bağırıyorsun?" demeye kalmadan iki oğlan çocuğu çıktı dışarı. Ortalık bir anda karıştı, çocuklar birbirine girdiler. Arıza ve Kenan çocukları tutmaya çalıştılar ama onlarla baş etmek zordu. Hep bir ağızdan avaz avaz bağırıyorlardı. "Melek, çabuk yetiş, baş edemiyorum bunlarla!" diye bağırdı arıza. Kenan, "Dur bir dakika ya, sen ne dedin demin?" "Ne dedim?" "Melek, çabuk gel demedin mi?" Arıza sırıttı. "Dedim ama yılların alışkanlığı işte, bazen insanın ağzından kaçıyor, ne var bunda?" "Hadi canım sen de, kucağındaki çocuğun adı Deniz değil mi?" "Deniz, sana dayıcığım diye seslenmedi mi?" "Seslendi." Öyleyse Melek'ten ayrılmadın mı sen?" Kenan'ın sesi sevinçten titriyordu. "Tabii ayrılmadım abi. Melek'ten ayrılacak kadar da arıza değilim. Sana ufak bir şaka yapayım dedim ama inan ki planlanmış bir şey değildi bu. Kendiliğinden gelişti. Sen pası verince dayanamadım. Ayağına kadar gelen topa vurup fileleri havalandırmak varken şimdi ben bu topla ne yapacağım? Atabilir miyim acaba diyene aptal derler değil mi?" diye sırıttı arıza. Kenan gülerek, "Gol çok güzeldi gerçekten. Tebrik ediyorum. Pası en güzel şekilde gole çevirdin. Daha güzeli olamazdı. Siz ayrılmayın da ben gol yemeye razıyım." Melek'ten ayrıldığını duyunca nasıl üzüldüğünü anlatamam. Şimdi neşem yerine geldi. Allah mutluluğunuzu bozmasın.
"Ama abi sen de üzdün beni. Dediklerime hemen inandın."
Dışarı çıkan Melek Kenan'a, "Hoş geldiniz." dedi. "Misafirimizi tanıdın mı Melek?"
"Yo, tanıyamadım. Vadide birlikte mahsur kaldığımız gazeteci Kenan."
Nasıl tanıyayım? Kaç yıl önce uzaktan gördüğüm insanı tanımamı beklemiyorsun, değil mi? Gerçi tanımasam da hiç unutmadım Kenan Bey'i. Melek beni düşürdüğün için sana biraz kızgın.
Melek utanarak, Arıza sus, misafirin yanında böyle konuşulmaz, ayıp. Onlar geçmişte kaldı, hem sen misafirimize bir şeyler ikram ettin mi dedi.
Çayın yanında ufak tefek şeyler yedik ama bir şeyler daha ikram etsen iyi olur.
Bu gece Meryem teyzemin doğum günü var, ona sürpriz yapacağız. Bir sürü yemekler yapıyorlar. Bence şimdi hiçbir şey yemeyin diyen, Deniz'in poposuna vuran Arıza,
kendi yemediği gibi bir de başkalarına akıl veriyor. Buna kalsa bir lokma yemeden akşama ederiz. Akşama daha çok var, haydi gidin de bir şeyler yiyin dedi.
Melek çocukları alarak içeri girdi.
Akşam otelde Meryem'in doğum günü şerefine Türk gecesi düzenliyor Leyla. Aslında gidip o adamın yüzünü görmek istemiyorum ama Meryem'in ilk doğum günü kutlaması yapılacağı için gitmemiz gerekiyor.
Meryem kocaman kız, nasıl ilk doğum günü olur? Beni makaraya sarmıyorsun değil mi?
Kenan Arıza'nın Leyla kanımı emmeden benimle barışmadı diyerek onu kandırdığını unutmamıştı.
Hayır, bu sefer doğruyu söylüyorum. Biz çocuklar oluncaya kadar doğum günü falan bilmezdik. Değil doğum günü kutlaması, nüfus cüzdanlarımız gelişigüzel yazıldığı için doğum tarihlerimizi bile bilmiyoruz ama zaman değişti. Biz de modaya uyup çocukların doğum günlerini kutlamaya başladık.
Leyla, Özgür'ün doğum gününde çekilen fotoğraflara bakarken Meryem'in pastasının mumunu üfleyen Özgür'e bakışını yakalamış. O bakışlar bende doğum günü kutlamak istiyorum diye bağıran bakışlar. Nasıl aklımıza gelmedi, nasıl düşünemedik bunu? Yalnızca kendimizi, işimizi, çocuklarımızı düşünüyoruz. Meryem'i düşünen yok. Meryem yemek pişirsin yeter. O başka bir şey bilmez, istemez nasılsa diyerek hayıflandı durdu.
Meryem'e en yakın insan Leyla'dır. Onun huyundan, tüyünden en iyi o anlar. Bugünü Meryem'e doğum günü ilan etti ve hemen kutlama hazırlıklarına girişti.
Çok şanslısın valla. Şöyle sazlı sözlü felekten bir gece çalacağız.
Yemekleri Meryem mi yapıyor yine?
Otel pansiyon gibi değil tabii. Meryem tek başına yetişemediği için iki tane daha aşçı var ama Türk gecesi için yemekleri her zaman Meryem yapar. Meryem'in yemeklerini yemek için gelen eski misafirlerimize de özel yemekler yapıyor. Sana anlattığım Esra ve Murat hemen hemen her yaz buraya gelmelerinin nedenlerinden en önemlisi Meryem'in yemekleridir.
Kapak ekmeği de var mı?
Kapak ekmeği yok bu gece ama yarın mutlaka yaptıracağım sana. Yanında saplı patlıcan da istersin herhalde.
Tabii bunlar tüpte değil, odun ateşinde pişecek. Biliyor musun, bizim yaramazların en sevdiği yemeklerden biri. Normalde yemek yememek için bin bir dereden su getiriyorlar ama iş patlıcan yemeğine gelince balığı sen bulacaksın, ben bulacağım derken koca bir tabak yemeği bitiriveriyorlar.
Kenan vadinin yamacında saatlerce aç susuz beklerken Meleğin yemeklerinin hayaliyle avunduğu saatleri unutmamıştı.
Abi, hep ben konuştum, şimdi sıra sende. Sen ne yaptın bunca sene? Niye arayıp sormadın bizi?
Başına tatsız bir şeylerin geldiği belliydi ama yanlış bir soru sorup yarasını deşmekten çekiniyordu.
Başıma gelenleri merak ettiğini biliyorum.
Kurtuluşumuzdan başlayarak adım adım anlatayım. Buradan kurtulunca önce kendim haber oldum. Sağ olsun arkadaşlarım kurtulmamla ilgili haberleri allayıp pullayıp yazdılar. Ben de senden dinlediğim olayları çarpıcı biçimde yazıya dökmek için çalışmaya başladım ama maalesef bitiremedim.
Niye?
Başıma talihsiz bir kaza geldi. O gece bir arkadaşımızın nişanı vardı. Arkadaşlarla bir arabaya doluşup yola çıktık. Gırgır şamata yol alırken birden büyük bir gürültü duydum. Arkasından havaya savruldum. Bir anda olmuştu bunlar. Gülümsemem bile yüzümde donup kalmıştı. Çığlıklar duyuyordum. Biraz önce gülüp şakalaştığım arkadaşlarım hepsi sağa sola dağılmışlar ve kana bulanmışlardı. Ben ne olup bittiğini anlayamadan boş gözlerle bakıyordum sadece. Kulaklarım uğuldamaya, gözlerim kararmaya başladı. Sonra sesler kesildi, kulaklarım uğuldamaya, gözlerim kararmaya başladı, içim çekiliyordu. Uçup gitmeye hazırlandığımı anlamıştım ama karşı koyacak gücüm yoktu. Karşı koymak da istemiyordum zaten. Kendimi bırakmıştım.
Arıza nefesini tutmuş merakla Kenan'ı dinliyordu.
Birden yerdeki kanların kırmızı sardunyalara dönüştüğünü gördüm. Bir bir açıyorlardı. Her taraf çiçeklerle dolmuştu. Sonra sen belirdin. Aynı heyecanla aşk kırmızı sardunyalar ve onların kekremesi kokusudur. Pes etmek yok. Sonuna kadar dayanacağım. Sen de dayan abi. Pes etmek yok diyordun. Sana sesimi duyurabilmek için son bir gayretle kendimi topladım. Uçma arzum yok olmuştu. Elimi sana doğru uzattım. Elimi sımsıkı tutup dayan abi. Dayan biraz. Yamaçtan o zor durumdan nasıl kurtulduysak buradan da kurtulacağız dedin. Sonra kendimi kaybettim. Zaman zaman karanlık, uçsuz bucaksız bir yerlere giderken kırmızı sardunyaların kekremsi kokusuyla meleğin yaptığı kapak ekmeğinin mis gibi kokusu beni geri döndürüyordu. Sardunyaların kokusunu biliyordum ama kapak ekmeğini ne görmüş ne de koklamıştım. Yalnızca senin anlattıklarını dinlemiştim. O kadar etkili anlatmıştın ki kokusunu bile duyurmayı başardın. Uyandığımda kendimi sargılar içinde hastane odasında buldum. Tam 7 ay kendimi bilmeden yatmıştım. Umudumu kesmişler, benden arabadaki herkesin öldüğü o kazada nasıl sağ çıktığıma şaşırmışlar. Kazayı görüp yanımıza gelenlerden birisi elimi oynattığımı görünce hemen hastaneye götürmüş. Kırıklar, ödemler vesaire vesaire derken iyileşmem uzun zaman aldı. Tam iyileştim, çıkıyorum derken hastane mikrobu kaptım. Arkasından sarılık oldum. İyileştikten 3 gün sonra enfeksiyon kapıp tekrar geri döndüm. Tedaviler, estetik ameliyatlar derken yıllarca hastanelerde uğraştım durdum. Gördüğün gibi hala toparlanmış sayılmam ama bu halime şükrediyorum. Hep aklımdaydın Arıza ama seni arayacak halde değildim. Kendimi yola çıkacak kadar güçlü hissedince hemen buraya geldim işte. Kenan'ın hastane günleri çok zor geçmişti. Ateşler içinde yanarken mahsur kaldıkları yerden kurtulma sahnesini tekrar tekrar yaşamıştı. Arıza'nın gözleri nemlenmişti, kalkıp Kenan'a sarıldı. Büyük geçmiş olsun abi, söylediklerimi geri alıyorum. Kusura bakma ne olur, başına gelenleri bilemezdim. Uzun bir sessizlik oldu, ikisinin de boğazına bir şeyler düğümlenmişti. Üzülme Arıza, geldi geçti, her şey geride kaldı. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Önemli olan bu. Seni görmek, manevi olarak güçlenmek, moral kazanmak için buraya gelmeye karar verdim. En kötü, en mutsuz zamanlarımda acı çekerken senin aşkı, ekmeğin kokusunu anlatışını düşünüyordum. Aşk ve ekmek hakkındaki cümlelerin hayata bağlanmamı sağladı. Zihnim kanları kırmızı sardunyalara çevirdi, oyaladı, avuttu, hayata bağladı beni. Melekten ayrıldığını duyunca onun için o kadar üzüldüm. Ve ben eşek kafalı sana bu hassas konuda eşek şakası yaptım. Kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum. Önemli değil Arıza, önemli olan sonuç. Senin hayata, aşka, meleğe bağlılığın beni hayata bağlamadı mı? Bağladı. Sen mutlu musun? Mutlusun. Öyleyse dert, üzülecek bir şey yok ama aklımı kurcalayan bir şey var. Sormazsam çatlayacağım. Sor abi, sor. Gizli saklı bir şeyimiz kalmadı zaten ama önce Ölü Deniz'le ilgili yazın ne oldu? Yazmayacak mısın? Arıza Kenan'ın neler yazacağını merak ettiği için uzun süre gazeteyi takip etmiş, yazının yayımlanmadığını görünce beğenmediler herhalde diye düşünmüştü. Ne olacak, öylece kaldı. Hastanede yatarken kendimi iyi hissettiğim zamanlar bir şeyler karaladım ama tam şekillenmedi. Şimdi yeni gelişmeleri de öğrenip roman yazmayı düşünüyorum. Şimdi sen benim sorumu cevapla bakalım. Oğuz ile aranız nasıl? Pansiyondan ayrılmanda Oğuz'un payı var mı? Sorman iyi oldu abi. Bu konuyu kimseyle konuşamıyorum. Sana içimi döküp rahatlayayım bari. Oğuz'la aramız düzelmedi. Soğuk savaş hep sürüp gidiyor. Pansiyonda burun buruna hayat hiç çekilmiyordu ama mecburiyetten katlanıyordum. Ayrılsam bu saatten sonra ne iş yapacaktım? Tütüncülük ve dağda denizde kafama göre gezip tozduğum günler çok gerilerde kalmıştı. Bizim sıklaşmaya başlayan öfke nöbetlerimiz Leyla'yı da geriyordu. Kaç kere birbirimize girdik ama asıl ipi koparan şey Oğuz'un ninem ölür ölmez yumurtayı ekstraya dahil etmek istemesi oldu. Kenan nineyle tanışamadığına çok üzülmüştü. Allah rahmet etsin, o kadar isterdim ama tanışmak nasip olmadı dedi. Daha ninemin toprağı bile kurumadan adam almış eline kalemi, bir yumurta günde şu kadar, ayda şu kadar, yılda şu kadar kar getirir diye hesap yapmaya başlamıştı. Sen ne diyorsun eşoğlu eşek, ninemin kemikleri sızlıyordur mezarda diyerek salladığım yumruktan yana çekilerek kurtuldu. Leyla ve Melek hemen aramıza girdiler ama gözüm kimseyi görmüyordu bu sefer. Leyla üzülür falan taktığım yoktu. İçimde yıllarca biriktirdiğim öfkeyi atmak için çıldırıyordum. Midem artık soda ile ilaçla yatışmıyordu. Ne varsa çıkarmak istiyordum. Adam karşımda, "Burası ticari bir işletme, hayır kurumu değil. Yumurtayı ekstraya dahil etmek istemiyorsan parasını sen ödersin." diye çemkiriyordu hala. Leyla'yı kenara itip Oğuz'un üzerine atlayıp yumruğu çenesine yapıştırdığımda meleğin "Bizi düşünmüyorsam bebeğimizi düşün" diyen sesi olduğum yere mıhladı beni. Oğuz elimden kurtulmuştu ama bu işin sonuna gelmiştik artık. Adımı gebertip elimi kana bulamadan yolları ayırmamız lazımdı. Hepimiz için en mantıklı olanı buydu. Başından beri hep söylediğim gibi pansiyonculuk, otelcilik bana göre bir iş değildi. Melek de çok yoruluyordu zaten. Aldığım parayla annemden kalan bu arsaya ev yaptırdım. Kendi işimi kurdum. Arıza araba kiralama tabelasını gören uğramadan edemiyor. Adım sayesinde iyi iş yaptım. Geçinip gidiyoruz işte. Adamın yumurtadan kazandığı paralarla yaptırdığı otele de çok mecbur olmadıkça gitmiyorum. O adamı görmemeye çalışıyorum. Doğum günü kutlaması olmasa yine gitmeyeceğim ama Meleğin ve Leyla'nın heyecanına ortak olmam lazım. Gitmesem olmaz. Kenan sessiz kalmıştı. Bu sonuç onu doyurmamıştı. Tarafların, daha doğrusu Arıza'nın karakteri bu sonuca yakışmıyordu. Bir şeyler eksikti. "Ne istiyorsun oğlum? Gidip adamı öldürmesini mi bekliyorsun? Karısı çocuklarıyla güzel bir hayat sürerken niye yapsın bunu?" Oğuz'a olan kızgınlığı hem kendinin hem de kardeşinin ağzının tadını bozmasına değer mi diye düşündü. "Yok, öldürmesin tabii ama" diye cevap verdi kendine. Hevesi kursağında kalmıştı Kenan'ın. Arıza'nın şöyle camı, çerçeveyi indirip Oğuz'un ağzını burnunu dağıtmasını istiyordu. Hatta kavgaya karışıp Oğuz'a birkaç yumruk indirmek için içi gidiyordu. Yumurta olayına o da çok kızmıştı. "Ne oldu abi, sustun? Ne düşünüyorsun?" "Yok bir şey abi, öylesine daldım işte." Arıza, "Senin kurtulduğumuz günü düşündüğünü biliyorum ama düşünme artık. Geldi geçti. Hatta benim için hayırlı bile oldu. Meleğin bakışları bu olay sayesinde ısındı, renklendi, çiçeklendi." dese de kurtuldukları güne dönmeden edemedi. Arıza arıza diye bağıran sesi duyunca kulaklarına inanamamışlardı. Güneş ve susuzluk onları hayal görebilecek hale getirmişti. Artık konuşacak, dinleyecek halleri kalmamıştı. Şapkalarıyla yüzlerini kapatmış öylece oturuyorlardı. Kenan arıza sayesinde biraz olsun uyuyabilmişti ama daracık bir kaya parçası üzerinde uyumaya çalışmak insanı dinlendirmekten çok yoruyordu. Her tarafı ağrıyordu. Birkaç kere içi geçip dengesini kaybederken arıza tutmuştu onu. Suları, güçleri ve umutları tükenmişti. Arıza arıza diye bağıran sesler gittikçe yakınlaşmaya başlayınca canlandılar. Köpeği Alaca'nın havlamasını duyan arızanın gözleri ışıldamıştı. İkisi birden "Hey, buradayız" diye bağırmaya başladılar. Nihayet bulmuşlardı onları ama kurtulmaları çok zaman aldı. Sarkıttıkları ipi önce Kenan'ın beline bağladı arıza. Kenan, can havliyle ipi asılmasına rağmen yukarı çekilmesi hiç kolay olmadı. Birkaç kere düşme tehlikesi geçirdi Kenan. Kan ter içinde yukarıya çıktığında kurtulduğuna inanamıyordu. Arıza'nın ayağı sakat olduğu için yukarı çekilmesi çok daha zor oldu. Tek ayağına dayanarak yukarı çıkması kolay olmayacağı belliydi ama başka çaresi yoktu. Ne olursa olsun mutlaka çıkmak zorundaydı. Yukarı tırmanmaya çalışırken çok acı çekmişti. Çoğu kere uğraşmaktan yorulup kendini bırakıvermek geçmişti içinden. Ama kırmızı sardunyaların kokusu onu tekrar canlandırıp hayata tutunmasını sağlamıştı. Çektiği acı yüzünden kendinden geçmek üzereyken gördüğü son şey zeytin ağacıydı. Melek bir yandan çocukları doyururken bir yandan da arızanın dönmediği geceyi ve kabus gibi geçen ertesi günü düşünüyordu. O gece işleri bittiğinde "Arızayı merak etme, gazeteciyle giderken erken gelebileceğimizi sanmıyorum, işimiz uzun sürer" dedi. "Sen git yat" demişti Leyla. Sabah uyandığında arıza yanında yoktu. "Dün gece sakindim ama sonradan telaşlandım. Yalnız başına olsa neyse ama yanında yabancı bir adam olunca insanın aklına her şey geliyor. Bütün gece nerede olabilirler? Balığa çıksalar bile bu saate kadar dönmeleri gerekirdi. Biz jandarmaya gidelim diyen Leyla Oğuz'u uyandırmaya gitti ama Oğuz, ne jandarması ya, arıza bu, bir yerlere takılmıştır. Biraz sonra çıkar gelir diyerek aldırmamıştı. Leyla babasını göndermişti jandarmaya. Sahilde arızanın arabasını gören babası kötü bir şeyler olduğunu anlamış, jandarma ile birlikte aramaya çıkmışlardı. Ama çok geniş bir alandan arama yapmak hiç kolay değildi. Arıza abi dün sabah yanında yabancı birisiyle birlikte şu tarafa giderlerken gördüm diyen çocuk onlara yol göstermiş ve jandarma komutanının gazeteciyi Kelebekler Vadisi'ni seyretmeye götürdüğü düşüncesiyle arama çalışmalarını o yana kaydırmışlardı. Arıza'nın arabasının sahilde olduğu ama kendisinin ortada olmadığı haberi geldiğinde meleğin boğazına koca bir yumruk oturmuştu. Nefes almakta zorlanıyordu. İçi arıza bu. Bir yerlere takılmıştır tesellisine inanmıyordu. Bu kez durumun farklı olduğu ortadaydı. Zaman geçmek bilmiyordu. Ne iş yapabiliyor ne yerinde durabiliyordu melek. Elinden bir şey gelmemesinin üzüntüsüyle kaç kere ölü denize gidip gelmişti. Arızanın başına kötü bir şey geldiği düşüncesi bile dağıtmıştı onu. Bu kadar üzülmesine kendi de şaşırmıştı. Gece düşündükleriyle şimdi hissettikleri arasında dağlar kadar fark vardı. Farkına varmadan arızaya alışmıştı. Bu kadar içinin yandığına bakılırsa alışmaktan öte bir duyguydu bu. Evlendikleri günden beri surat astığı için kendini suçlu mu hissediyordu yoksa? Suçluluk duygusuyla sevgiyi karıştırıyor muydu yoksa? Bulmuşlar, arıza ayağından yaralıymış. Hastaneye kaldırmışlar, haberi gelince gözyaşlarını bırakıvermişti. Hastanede arızanın iyice kararmış yüzünü görünce yıllarca içinde yaşattığı kırgınlık, kızgınlık bir anda kayboluvermiş, arızaya ısınıp çiçeklenmiş gözleriyle bakıp tüm içtenliğiyle gülmüştü. Bu arızanın görmek için uğraşıp durduğu bakıştı.